Sevgili izleyicilerimiz, her hafta piyasalardaki gelişmelerin yatırım fonlarına yansımalarını portföy yönetim şirketlerimizle konuşuyoruz. Bu hafta sponsorlu yayınımızın konuğu TEP Portföy. TEP Portföy yatırımlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alem Bey bizimle beraber ve TEP Portföy Genel Strateji ve Araştırma Müdürü Hüseyin Bey geçen ay olduğu gibi sorularımızı yanıtlayacaklar. Hoş geldiniz.
Merhaba. Hoş bulduk, merhabalar.
Şimdi sevgili izleyicilerimiz, biz aslında cuma sabahları videomuzu yayına alıyoruz. Fakat bu hafta tabii bayram olması nedeniyle cuma değil, 24 Nisan pazartesi günü yayınımızı izleyeceksiniz. Biz sizlerin bayramını hem kutluyoruz hem de geçmiş bayramınız kutlu olsun diyoruz. Şimdi ben ilk sorumu Hüseyin Bey'e yönlendireceğim. Ve yurt içi piyasaları sormak istiyorum. Malumunuz seçim dönemine girdik artık. Bir aydan az bir süre kaldı. Bu son günlerde de özellikle işte kur tarafında ve borsada yüksek volatiliteler görüyoruz. Borsada işlem hacimleri çok çok düştü. İşte dün zannediyorum 44 milyar liraydı günlük işlem hacmi. Bir yandan da borsanın gündemine şimdi birinci çeyrek bilançoları giriyor. Bilançolar açıklanmaya başlayacak. Bayram sonrasında bu bilançoların açıklanacak olması acaba borsada işlem hacmini ve getirileri biraz yukarıya doğru taşıyabilir mi? Ne dersiniz Hüseyin Bey?
Merhabalar. Herkes ilk önce tüm yatırımcılarımıza, bizi izleyenlere iyi bayramlar diliyorum. Yani Borsa İstanbul tarafında da aslında yurt içindeki diğer yatırımlarda da oynak bir döneme giriyoruz. Buna girmemiz aslında normal. Çünkü sizin de bahsettiği gibi seçime yaklaşıyoruz ve bu sadece Türkiye için de dünya genelindeki herhangi bir ülkede eğer ki seçime yaklaşıyorsanız bu oynaklık görülmesi de muhtemeldir. O anlamda çok fazla aslında biz garipsediğimiz bir durum değil ve kısa vadede de hatta seçimden sonra para ve mali politikalar netleşene kadar bu oynaklığın devamını bekleriz. Ama orta uzun vadeli yatırımcılar için ki biz daha çok yatırımcılarımızı tabii bu tarafa yönlendirmeye çalışıyoruz. Daha sağlıklı yatırımın bu tarafta olduğuna inanıyoruz. Biz hem Borsa İstanbul tarafında hem de daha ayrıntılı da konuşabiliriz. TL varlıklar tarafında bir değer olduğuna inanıyoruz. Ben biraz daha böyle büyüme tarafına aslında değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Şubat'ta büyük bir deprem afeti geçirdik ve bu bizim işte sanayi üretimi, perakende, ticaret gibi rakamlarımıza yansıdı. Yıllık bazda 6-7 civarında geri çekilmeler var ama Mart ayınlarına öncü verilere baktığımız zaman örnek vermek gerekirse kredi kartı harcamaları, elektrik tüketimi, işte imalat PMI bunlarla hızlı bir toparlanma görüyoruz. Biz bu anlamda büyüme tahminimizi hem geri çekmiyoruz. Yıl genelinde %4 civarında bir canlı büyüme bekliyoruz ki bu gelişmekte olan ülkeler içinde 2022'nin ardından 2023'te de güçlü bir büyüme işaret ediyor. Hem de işte inşaat harcamalarıyla beraber hem deprem bölgesinde hem de işte İstanbul ve benzeri deprem bölgelerinde hızlı bir şekilde canlanan inşaat harcamalarının büyümeye olumlu katkı vermesini bekliyoruz. Tabii büyümenin iyi gitmesi bizim şirketlerimiz için de zaten önceki dönemdeki bilançolarına baktığım zaman gene itibariyle beklentinin üzerinde rakamlarla karşılaşmıştık. Yılın genelinde de bunun devamını bekleriz. Bu anlamda hani bu sadece işin büyüme tarafı ama bunun diğer işte çarpanlar tarafına baktığımız zaman birazdan da detaylandırırız. Yurt dışı taraftaki risk işlem özellikle yılın ikinci yarısında iyi olacağını düşündüğümüzden dolayı da şirket bilançoları ya da diğer makro verilere baktığımız zaman da ve seçim de tabii kısa vadede atlatılmış olmasının hepsinin orta uzun vadede biz şirketlere olumlu yansımasını bekliyoruz. Bu anlamda orta uzun vadede bir değer olduğuna inanıyoruz. Hacimler tarafında da biraz kısa vadede bu hacim düşüşleri yine bu seçim nedeniyle belki biraz da bayram harcamaları nedeniyle normal. Onun da orta uzun vadeli yatırımcının seçimden sonra da hem yurt içi tarafta hem de biraz daha belirsizliğin arkada kalmasıyla beraber yurt dışı yatırımcının katılmasıyla beraber geride bırakılacağını düşünüyoruz.
Alem Bey, ekleme yapmak ister misiniz? İkinci sorumuza da geçebilirim.
Yok, ekleme yapayım. Ben de önce iyi bayramlar dileyim herkese. Aslında benim eklem şöyle olacak. Biz geçen bir ay önce de konuştuğumuzda bizim temamız zaten belliydi. Bizim temalar öyle çok sık değişmediği için yani hatta senede iki kere değişse şaşırırım. Şu anda temamız devam ediyor. Zaten bu tema seçimden de bağımsız bir tema olduğu için şu anda biz ileri doğru bir risk görmüyoruz. Temamıza devam ediyoruz. Hüseyin'in dediği gibi tüketici ve inşaata dayalı bir büyüme bekliyoruz. Bunu da diğer bütün sektörlere de yavaş yavaş yayılmasını da umuyoruz ve bekliyoruz. Yatırımlarımızı bu yönde yaptık. Burada bir sorunumuz yok. Biraz gene tabii seçimden sonra ne olacağını görmemiz lazım. Nasıl bir politika izlenecek, özellikle mali politikalar. Orayı gördükten sonra belki biraz bir temamız değişebilir ama şu anda bizim temamız sanki mali politikadan da bağımsız işe yararmış gibi görünüyor. Böylece devam etmeyi planlıyoruz. Biraz daha yurt dışına bağlıyız. Bu anlamda biraz şey geopolitik gelişmeleri de takip etme durumundayız. İşte şu anda bizim bölgemizde bir barış oluyor aslında. Belki yatırımcılarımız takip ediyordur. İşte İran'la Suudi Arabistan barışmaya çalışıyor. Suriye'yi tekrar Arap Birliği'ne almaya çalışıyorlar. Buralarda bazı gelişmeler var. Bu da bizim için aslında olumlu gelişmeler. Bölgede bir barış ortamı bizim için olumsuz olacağını düşünmüyorum ben. Bu da ihracat için olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Bu da Borsa İstanbul için olumlu olacaktır diye doğru. Ama gene Hüseyin dediği gibi yatırımcının şu anda yatırım vadesi çok kısalmış durumda. Herkes seçimde büyük bir volatilite beklediği için yatırım şeyi çok seçim öncesine kadar kaydı. Borsa İstanbul'da herhangi bir borsa gibi uzun dönem bir yatırım aracı aslında. Orta uzun dönem bir yatırım aracı. Şu anda o yüzden sizin dediğiniz gibi hacimlerin düştüğünü görüyoruz biraz. Biraz belki paranın mevduata doğru kaydığını görüyoruz. Fakat bunlar geçici şeyler. Volatilite bittikten sonra yani azaldıktan sonra Borsa İstanbul'un yatırımcı için iyi bir yatırım aracı olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.
Peki Amerika tarafını sormak istiyorum Alem Bey, ikinci soru olarak da. Biz sizinle bir ay önce yayınımızı yaptığımızda Amerika'da enflasyon düşüyor, %6 manşet enflasyon açıklandı demiştik. Bu ayda %5'e geriledi, hatta beklentilerden de daha fazla düşmüş oldu. Şimdi ama şunu da görüyoruz, yani Fed'in bu politikaları acaba hani resesyona doğru gidişata teşvik ediyor mu? Bir yandan da Fed'in en son toplantı tutanaklarında da ufak çapta da olsa bir resesyondan bahsedildi ilk defa. Yani bu da önemli aslında. Ben hani buradaki görüşlerinizi bir merak ediyorum. Bir de Amerika tarafında da bilanço dönemine girilecek. Acaba 2023 senesi için bugüne kadar iyi giden, en azından geçen seneye göre getiri yaratmış olan Amerika endeksleri 2023'ün sonuna kadar bu yükselişine devam eder mi? Ne dersiniz?
Ya biz en son konuştuğumuz aslında bankacılık krizi vardı. Silicon Valley Bank batmıştı hatta galiba şey... Galiba batmıştı, tamam bitmişti olay. Şeylere, mevduat sahiplerine paraları garantilenmişti. Aslında biz geçtiğimiz ay bayağı bunun bir ikinci etkilerini yaşadık. Bu anlamda aslında asıl argüman şöyle oldu. Fed'in daha fazla faiz arttırmasına gerek yok. Çünkü bankacılık, oluşan bankacılık kriziyle beraber risk algısının artması bankaların kredi verme iştahını törpüleyecek. Böylece zaten Fed'in faiz arttırmasına gerek yok. Zaten insanlar banka kredi vermeyeceği için ekonomik büyüme yavaşlayacak. Bu da enflasyonu aşağı çekecek argümanı vardı. Bu argüman bence geçerli bir argüman bu arada. Burada bir sorun yok zaten. Bu şekilde aslında şöyle bir şey oldu. Fed'in yüksek bir faiz arttırma beklentisi azalmış oldu en azından. Ama bir şey daha oldu. Piyasa hiç fiyatlamadı, yani fiyatladığı bir durgunluk var tabi de bu kadar sert bir durgunluk fiyatlamıyordu. Durgunluk fiyatlaması çok sert oldu. Neredeyse bir puan faiz düşüşü fiyatlamaya başladı piyasa. Bugün itibariyle faiz düşüşü 51-52 bips'e geldi. Neredeyse yarısını geri verdi. Aslında senaryo kötü gitmiyor şu anda. Fed faiz yani 25 bips'te artmasını bekliyoruz biz açıkça Mayıs'ta. Ama sonra durma ihtimali bayağı artıyor. Zaten piyasa fiyatlaması da o yönde şu anda. Burada durursa ve faizi bu seviyede korumaya devam ederse büyüme üzerinde büyük bir baskı yaratmadan enflasyonu da aşağı çekebilecek bir ortama ulaşabilir. Birazdan enflasyonu da açarız. Ama ben bir şey daha söylemek istiyorum. Bu Amerika'daki onshoring dedikleri, yani dünyadaki üretim kapasitesinin asıl müşterisinin Amerika olduğu için Amerika'ya geri dönmesi, burada işte Inflation Reduction Act diye bir şey çıkardı Amerika, bunu geçen şeyde söylemiş galiba da, bu yerli malı üretimine büyük bir destek veren bir şey Amerika'da, bir yasa. Bu şekilde kapasite ve yatırımlar Amerika'ya geri dönüyor. Bu da aslında Amerika'nın büyümesini destekliyor Fed faizinden bağımsız olarak. Bu da olumlu olarak düşünülebilir bu açıdan. Yani hem enflasyonun düştüğü hem de büyümenin azalmadığı bir ortama giriyor olabilir Amerika. Bu da borsa için çok olumlu bana sorarsanız Amerika için. Biraz Amerika enflasyonundan bahsetmek istiyorum bu aşamada. Kırılımına baktığımızda asıl Amerika enflasyonu aslında düştü dediğiniz gibi Serra Hanım. Ama düşüş asıl evle ilgili bölümden yaşandı. Amerikan sepetinde, enflasyon sepetinde evsel tüketimin ağırlığı çok yüksek. Evsel tüketim derken de kira ve ev fiyatlarına bağlı komponentlerin fiyatı, ağırlığı yüksek. Biz burada bir düşüş gördük. Çekirdek enflasyon çok düşmedi. Ama gıdada da geri çekilme yaşandı. Bu şekilde bakınca aslında ev fiyatlarında faize hassasiyet yüksek olduğu için oradaki düşüş zaten çok normal. Ama diğer tarafın düşmemesi biraz herhalde Fed'in ileri doğru da yukarıda kalmaya devam edeceğini bize biraz söylüyor gibi geliyor bize. Belki burada bir süreyle dönmem lazım. Hani bu kırılım konusunda ne düşünüyorsun?
Kırılım önemli. Yani kırılım şöyle önemli aslında. Bir data gelseydi ve Fed bunu işte takip etseydi deseydi ki şöyle bir rakamlar gelmesi lazım bizim için faiz arttırımına yol açsın ve bir yandan da bizi çok da fazla suçlama getirmesin. Herhalde böyle bir rakam isterdi. Çünkü hem manşet rakamı geriledi, yani hane halkının aslında baskının azaldı, hem de diğer yandan işte çekirdek rakamların yüksek kaldı ve bu da Fed'i faiz arttırımına ittiği bir ortam. Zaten fiyatlama da hızlı bir şekilde böyle oldu. Daha öncesinde piyasa ne diyordu? Sen faiz arttıramazsın, faiz arttırırsan işte resesyona neden olursun ve bu da hane halklarını yorar. Ama piyasada şuna ikna oldu, yok bizim çekirdek rakamımız hala yüksek. Yani çekirdek dediğimiz işte gıdayı çıkartıyoruz. Hatta çekirdekli süper çekirdek diye yeni bir tane daha enflasyon tipi ürettiler. O da ne oluyor? Yani gıdayı çıkartıyoruz, enerjiyi çıkartıyoruz. Bir de Ale'nin bahsettiği aslında bu kira kalemini çıkartıyoruz. Çünkü kira kalemi ABD'nin toplam enflasyon içindeki ağırlığı %25. Ve o çok geriden gelen bir kalem. Yani 6 ay, hatta 9 ay geriden gelebiliyor. Biz o rakamın zaten geri geldiğini daha önce böyle kısa frekanslı verilerde görmeye başlamıştık. Hatta ilerleyen dönemler içinde bunun gerilemeye devam etmesi çok fazla sürpriz değil. Yani bu zaten Fed'in güvendiği ve manşet rakam geri geleceği dediği taraf. Ama Fed bunları çıkartıp biraz daha istihdama bağlı olan, biraz daha iş talebe bağlı olan, işte süper çekirdek diye adlandırdıkları rakama bakıyorlar ve burada da çok fazla gerileme görmüyorlar. Bu anlamda yani 25 bas puan yapması artık Fed için hani sürpriz değil ve Mayıs fiyatlamasına da oturdu. Ondan sonrası için tabii ne olacak? Şimdi piyasa ortada bayağı bir ayrışmıştı. İşte yine resesyona gidebilirsin. İşte 25 arttırdıktan sonra 100 basman. Yani 4 kere daha faiz indirmen gerekiyor kısa vadede derken. O tarafı da kapattı. İşte yıl sonuna kadar bir tane iki tane faiz indirsen yeter şimdilik. Evet biz enflasyon tehlikesini okuyoruz demeye başladı piyasa. Biz bunu aslında hem yurt dışı borsalar için hem de genel küresel risk iştahı için olumlu algılıyoruz. Çünkü orada piyasayla Fed ayrışması olduğu dönemde kısa vadeli oynaklık yüksek kalabilirdi ama İşte son dönemde de işte son 1-2 haftadır ABD büyümesine dair gelen bütün öncü veriler aslında beklentinin üzerinde gerçekleşti. İşte sanayi üretiminden perakende satışına, imalat PMI'ından kapasite kullanımına bunların hepsinin de bir resesyon sinyali vermemesiyle beraber aslında yurt dışı borsalarda hatta işte bazı emtia ürünlerindeki yatırımcıların yönelimi arttı. Bir Mayıs toplantısında faiz arttırma olacak. Ondan sonra muhtemelen Fed duracak ve yılın sonuna kadar en azından bu yüksek seviyede kalacak ama artık yavaş yavaş da biz faiz indirme patikasına gireceğiz mesajları vermeye başlayacaktır piyasayı da önden yönlendirmek anlamında. Onun için belki 1-2 ay daha, yani bunu biraz daha yurt dışı borsada ve yurt dışı risk iştahına bağlayacağım aslında. 1-2 ay daha oynaklık görebiliriz. Oralarda biraz daha yatırımcı ortada kalabilir işte iki fiyatlama arasında ama özellikle yılın ikinci yarısında artık Fed'in durduğu yerde oraya doğru teveccüh biraz daha yoğunlaşmasını bekleriz ve oralarda potansiyel oluşabilir. Biraz daha hatta geride kalmış sektörlere resesyon olmadığı da görülürse. Bu arada resesyonu da tanımlayalım. Hani iki çeyrek üst üste negatif işte büyüme diyelim ya da küçülme. Bu resesyon aslında çok fazla önemli değil. Yani çok sert bir daralma olmadığı sürece zaten Fed buna okey. Hatta herkes buna okey. Eğer enflasyonu biraz sınırlandıracaksın bu kadar resesyonda piyasayı bozmasını da beklemeyiz açıkçası. Bizim ana senaryomuz da bu tarafta şu anda.
Bir şey de eklemek lazım belki. Bu Amerika'da borç tavanı tartışmaları var. Borç tavanı konusu Haziran sonu Temmuz başı gibi olması bekleniyor. Bu arada belli bir tarih de yok. Ayrıca Fed'in elinde bunu geciktirecek imkanlar da var. Hatta Eylül'e kadar da geciktirebileceği konuşuluyor. Sırf bu değil, aynı zamanda kongrede de demokratlarla cumhuriyetçiler kendi aralarında bir anlaşmaya çalışıyorlar. Herhangi bir anlaşmayla bunu belki Ekim-Kasım'a kadar öteleyebilirler gibi görünüyor. Böyle bir ötelenmede de risk algısı azalır. Risk o yolda bir risk, Amerikan tabiri ödememe riski yok olur. Bu şekilde de piyasa için olumlu olabilir en azından. Hani yılın ikinci yarısında Fed'in faiz arttırmadığı, borç tavanında ötelendiği bir dünyada Amerikan borsaları daha iyi de olabilir diye düşünüyorum.
Olabilir, evet. Biden'ı en son kongre zannediyorum çağırmıştı borç tavanı ile ilgili. Görüşmek istemişti ama cevap alamamıştı. Ben en son demokratlarla cumhuriyetçilerin bu konuda anlaşmaya çalıştıklarını bilmiyordum. Bu da aslında bizim için yeni bir haber olmuş oldu. Çok teşekkür ediyoruz bunda bilgisini verdiğiniz için Alem Bey. Şimdi peki Alem Bey, biz geçtiğimiz programda sizinle hani hangi yatırım fonları, hangi varlık dağılımı diye konuşmuştuk. Zaten programlarımızın en son sorusu o oluyor. Bu yayınımızın başında da sizin temanızın değişmediğini söylediniz. Geçtiğimiz programda çeşitlendirme sağlayan fon sepeti fonlarınızı ön plana çıkartmıştınız. Bir de sürdürülebilirlik fon sepeti fonundan bahsetmiştiniz. Görüşünüz devam ediyor mu?
Görüşümüz devam ediyor. Hatta şöyle, şimdi biz geçen toplantı sanki çok konuşmamıştık ama Çin'in açılma süreci devam ediyor. O zaman daha yeni başlamıştı. Burada işte yeni gelen sayılar var. Çin büyümesi geldi. Servis tarafı çok iyi geldi aslında. Yani büyüme beklentiden yüksek geldi özetle. Burada bizim gördüğümüz Çin'in çelik üretimi, alüminyum üretimi yukarı gidiyor. Petrol talebi yukarı gidiyor. Hatta dün teneke fiyatları %10 rally etti. Böyle bir değişik şeyler yaşandı. Bu şekilde bir talep var. Bu da küresel büyüme için zaten kendi içinde olumlu. Ama aynı zamanda MTI için de kendi içinde olumlu. Zaten işte bu konuşmamızın başından beri söylediğimiz her şey aşağı yukarı işte Fed'in buradan çok daha agresif arttırmayacağı. Belki konuşmadık ama belki ECB'de küçük bir konuşmamız gerekiyordu. Avrupa Merkez Bankası Fed'den daha agresif arttırması bekleniyor faizi şu anda. O da belki Euro-Dolar paritesi için Euro lehine bir açılmaya sebep olabilir. Onu da görmek lazım. Bu temaların hepsinde aslında aynı yere gidiliyor. Biraz emtiaya yönelik, enflasyonun düşeceği ama çok da düşmeyeceği, bunda MTI'yi destekleyeceği, büyümenin kötü gitmediği bir ortam. Biz bu açıdan TPC kodlu birinci fon sepeti fonumuzu öneriyoruz aslında yatırımcılara şu aşamada. Bu fon sepeti fonumuzun içinde %70 civarında MTI taşıyoruz. Bunun %25'i yaklaşık petrol ve petrole dayalı ürünler, %15'i tarımsal MTI'ye dayalı ürünler, %10'u metallere dayalı ürünler. %20'ye yakın gümüş taşıyoruz, %5 altın taşıyoruz. Bu fon sepeti fonumuz aslında küresel enflasyonun devam ettiği, büyümediğinde çok yüksekliğe uğramadığı bir ortamdan çok faydalanabilecek bir fon. Geri kalan fonun %30'u da mutlak getirili TL ürünler. Aslında böylece biz yatırımcı için dengelemeyi de otomatik yapıyoruz. MTI fiyatları yukarı gittiğinde ya da dolar yukarı gittiğinde biz %70 olanımız %75'e çıktı. O %5'i satıp TL varlık alıyoruz. Ya da tam tersi olduğunda TL değer kazandı ya da MTF aşağı gittiğinde petrolümüzü satıyoruz. TL varlık alıyoruz şeklinde çalışıyor. Böyle dengelemeyi fon içinde yaptığımız için müşteri de fona gir çık ihbar verdim ya da takip etmek zorunda kalmıyor. Ayrıca stopaj kaybı da olmuyor. Zaten fonun stopajı da sıfır bu arada. Diğer fonların aksine, yani fon sepeti fonu olduğu için. Diğer geçen toplantı söyledik, bu avantaj ne zaman kadar devam edecek bilmiyoruz ama şu anda görünen Haziran sonuna kadar devam edecek gibi duruyor. Haziran sonundan sonra bu sıfır stopaj avantajı olmayabilir. O yüzden fona şu anda giren biri satmadığı sürece bu avantajdan yararlanmaya devam ediyor. Onu da bir hatırlatalım tekrar. Bu şekilde bunu tavsiye etmeye devam ediyoruz birinci fon sepeti fonumuzu. Ama aynı şekilde ikinci ve üçüncü fon sepeti fonlarımızı da tavsiye ediyoruz. Bunların içinde Amerikan hissesi var, MTI ağırlığı var. Biraz daha sepet şeyinde, Türk borsası var. İkinci fon sepeti fonumuz biraz daha risk toleransı yüksek müşteri için dizayn edildi. Üçüncü fon sepeti fonumuz da biraz daha risk toleransı düşük müşterilerimiz için dizayn edildi. İçerindeki tuttuğu varlık oranları, ağırlıkları biraz farklı. Fakat biz her iki fonun da hem stopaj avantajından faydalanmasını hem de genel hem küresel hem Türkiye için varlık sınıfları için kararlarımızın olumlu yönde olmasından dolayı iyi olacağını düşünüyoruz. Bu şekilde tavsiyemizi veriyoruz diyeyim.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz Alem Bey, Hüseyin Bey verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun.
İyi günler, biz teşekkür ederiz.
Sevgili izleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.